Terslik Podcast 31. bölüm başladı. Ben Ali Nihat Eken. Bir önceki programda Amerikalı yazar Raymond Carver'ın özgeçmişinden, eserlerini çalışırken kullanabileceğimiz minimalizm, kirli gerçekçilik ve Hemingway'in buzdağı kuramı gibi çerçevelerden bahsetmiştik. Bu defa da bu bilgilerin ışığında yazarın Popular Mechanics, Bildik İşleyiş isimli öyküsüne yakından bakacağız. Öyküyü Türkçe'ye Ayça Sabuncuoğlu Can Yayınları için çevirmiş. Aşk konuştuğumuzda Ne Konuşuruz isimli Raymond Carver kitabındaki 17 öyküden biri. Bildik İşleyiş mini bir öykü. İngilizce aslı yaklaşık 500 kelime. Bir kadın ve bir erkeğin bitmek üzere olan ilişkilerindeki tartışma anlarını aktarıyor. Üçüncü tekil bir anlatıcı minimalist bir anlatım kullanıyor. Kısa ve süssüz cümleler var. Diyaloglarda noktalama işareti kullanımı sınırlı. Duygulardan çok duruma dikkatimiz çekiliyor. Karakterlerin yaşantılarının içine girerek değil de sanki bir camın gerisinde durarak takip ediyoruz olanı biteni. Kadın, erkek ve bebeğin isimlerinden bahsedilmiyor. Bu anlatım tarzı okuru daha dikkatli okumaya, parçaları bir araya getirmeye teşvik ediyor. Öykünün ilk paragrafını Ayça Sabuncuoğlu'nun çevirisinden okuyorum. O gün erken saatlerde hava döndü. Kar eriyip pis suya dönüşüyordu. Arka bahçeye bakan küçük omuz yüksekliğindeki pencereden yol yol akıyordu. Dışarıda havanın kararmakta olduğu sokakta arabalar çamurun içinden geçiyordu. Ama içerisi de kararmaktaydı. Bu açılış paragrafında yazar karlı bir havayı kullanıyor. Çoğunlukla temizlik ya da arınma duygusuyla bağdaştırdığımız kar eriyip pis bir suya dönüşüyor. Ve bu pis su pencereden yol yol akıyor. Dışarıdaki arabalar da çamurun içinden geçiyor. Pencere ise küçük ve omuz hizasında. Dışarıda hava kararıyor ve anlatıcı hemen ekliyor ama içerisi de kararmaktaydı. Eriyip pis suya dönüşen kar, az ışık alan küçük bir oda, kararan hava. Öyküdeki atmosfer böylece ortaya çıkıyor. Erkek ve kadın arasında yaşanacaklara zemin hazırlıyor. İlişkileri dışarıdaki kar gibi, kirlenmiş ya da bozulmuş. Omuz hizasındaki küçük pencereden yeterli ışığın gelmemesi de bu ilişkinin devam edemeyeceğini hissettiriyor. Carver, öykünün başlangıcında ve devamında mekan, alan kullanımına önem veriyor. Yatak odası, oturma odası ve mutfağın genel anlamda evin küçük olduğunu anlıyoruz. Hem küçük hem ışıksız. Yani böylesi bir ortamda çiftin ve bebeklerinin yaşaması mümkün değil. Açılışın ardından erkek ve kadının tartışmasını ve itiş kakışı aktarıyor anlatıcı. Böylece ilk paragraftaki atmosferin sağlamasını yapmış oluyoruz. Tartışma belli ki daha önce başlamış. Erkek bavuluna eşyalarını tıkıştırırken kadın birden yatağın üstünde duran bebek fotoğrafını çekip alıyor. Tartışmanın sonraki aşamasında da erkek kadının kucağındaki bebeği almaya çalışıyor. Her iki durumda da kadın ve erkek bebeği güç gösterilerinde nesne olarak kullanıyor. Carver'ın anlatımındaki mesafe ve soğukluk hikayedeki karanlığı daha da derinleştiriyor. Kavga sırasında mekan alan kullanımının başka örnekleri de var. Örneğin şu cümle. Kadın kapıya geldiğinde erkek yatak odasında giysileri bir bavula tıkıştırıyordu. Ve bir diğer cümle. Kadın kucağında bebek küçük mutfağın kapı aralığında durdu. Kapı eşiği yatak odasından oturma odasına, oradan mutfağa geçiş. Bu alanları sadece evin küçüklüğü ve metaforik anlamda bu dar alanda ilişkinin yaşayamayacağı anlamında değil, aynı zamanda tartışmanın evreleriyle beraber de düşünebiliriz. Sözlü tartışmanın fiziksel zorlamaya dönüştüğü en hararetli an mutfakta geçiyor. Ocağın arka köşesine doğru bir noktada yaşanıyor. Bu bölümü alıntılıyorum. Tanrı aşkına, dedi kadın, bir adım geri atıp mutfağa girdi. Bebeği istiyorum. Defol git buradan. Kadın döndü ve bebeği ocağın arka köşesine doğru tutmaya çalıştı. Ama erkek yaklaştı. Ocağın öbür tarafına uzanıp elleriyle bebeğe yapıştı. Bırak onu, dedi. Çekil, çekil, diye haykırdı kadın. Bebeğin yüzü kıpkırmızıydı ve çığlık çığlığa bağırıyordu. O itiş kakışta ocağın arkasında asılı olan çiçek saksısını yere düşürdüler. Derken erkek kadını duvara sıkıştırdı. Bebeği saran kollarını açmaya çalıştı. Bebeği tuttu ve kadını olanca ağırlığıyla itti. Bırak onu, dedi. Yapma, dedi kadın. Bebeğin canını acıtıyorsun, dedi. Bebeğin canını acıtmıyorum, dedi erkek. Alıntıladığım bu bölümde saksının yere düşmesi dikkat çekici. Carver'ın minimalist anlatım tarzından dolayı saksının içinde bitki olup olmadığını ya da saksının kırılıp kırılmadığını öğrenemiyoruz. Cümleyi tekrar ediyorum. O itiş kakışta ocağın arkasında asılı olan çiçek saksısını yere düşürdüler. Bu tek cümle hikayenin finalinde itiş kakış sonunda ilişkiye ve bebeğe ne olacağının habercisi olarak okunabilir. Hikayede zirveye yaklaşırken Carver durumu bir kez daha ışık ve karanlık zıtlığıyla anlatıyor. Ayça Sabuncuoğlu'nun çevirisinden devam ediyorum. Mutfak penceresinden ışık gelmiyordu. Yarı karanlıkta erkek bir eliyle kadının sıkılı parmaklarını açmaya çalışıyordu. Öbür eliyle ise haykıran bebeği bir kolunun altından omza yakın yerden kavradı. Kadın parmaklarının açılmaya zorlandığını hissetti. Bebeğin elinden gittiğini hissetti. Hayır, diye haykırdı. Tam elleri gevşediği sırada. Onu alacaktı, bu bebeği. Bebeğin öbür kolunu kavradı. Bebeği bileğinden yakalayıp geriye yaslandı. Ama erkek bırakmayacaktı. Bebeğin ellerinin arasından kayıp gittiğini hissetti ve çok sertçe geri çekti. Böylece mesele karara bağlandı. Carver'ın hikayesindeki bu son cümle ürkütücü. Carver hikayenin dışına bıraktığıyla, yani buzdağının suyun altında kalan kısmını bize anlatmayarak böylesi bir duyguyu yaratıyor. Bu cümlenin İngilizcesi şöyle: In this manner the issue was decided. Yani hem İngilizce hem de Türkçe'de gördüğümüz üzere Carver edilgen bir cümle yapısı kullanıyor. Bu da öykünün son cümlesini daha da şoke edici kılıyor. Cümle duygudan arındırılmış. Kadın ve erkek bebeği güç savaşında nesne olarak kullanmışlardır. Bir ucundan kadının, diğer ucundan erkeğin çekiştirdiği bebek fiziksel ya da sembolik anlamda ikiye bölünmüştür. Carver'ın bebeğe tam olarak ne olduğunu söylememesi okuru dehşete düşürür. Onu savunmasız bırakır. Bu cümledeki mesele çiftin ilişkisi de olabilir, bebeğin kaderi de ya da ikisi de. Bunların zihinde canlandırılması ve olası cevaplar okura bırakılır. Raymond Carver'ın öyküsü üzerine bahsetmek istediğim bir diğer konu da öykünün postmodern edebiyatta sıklıkla rastladığımız metinler arasılık özelliği. Bildik işleyişte Carver, eski ahitten Kral Süleyman'ın hikayesini değiştirerek yeniden anlatıyor. Esas hikayede çok kısa arayla birer çocuk sahibi olan iki kadın var. Kadınlardan birinin bebeği ölüyor ve kadın ölen bebeğini diğer kadının yaşayan bebeğiyle değiştiriyor. Ve iki kadın bebeğin velayeti için Kral Süleyman'ın huzuruna gelir. Süleyman kadınlara bebeği ikiye bölüp paylaşmalarını önerir. Yalan söyleyen kadın bu öneriyi hemen kabul eder. Diğer kadınsa oğlunun bu şekilde ölmesindense onu diğer kadına vermeye hazır olduğunu söyler. Süleyman da böylece gerçek annenin kim olduğunu anlar ve bebeği gerçek annesine verir. Raymond Carver bildik işleyişte bu hikayeyi değiştirerek anlatır. Carver'ın öyküsünde kadın da erkek de bebeklerini kollamazlar. Hareketlerinde şefkat yoktur ve bu nedenle öykünün sonu kapkaranlıktır. Raymond Carver'ın öyküsündeki bir diğer metinler arası özellik de hikayenin orijinal başlığıyla ilgilidir. Carver'ın öyküsü 3 ayrı başlıkla yayımlanmış farklı zamanlarda. En dikkat çeken yazarın editörü Gordon Lish tarafından önerilen Popular Mechanics olmuştur. Popular Mechanics aslında 1902 yılından bu yana çıkan popüler bir Amerikan dergisinin adıdır. Dergi ev, bahçe, otomotiv, teknoloji gibi konulara yer verir ve özellikle de bu alandaki cihazların ya da ürünlerin kullanım ve işleyiş prensiplerini anlatır. Bu açıdan baktığımızda Carver'ın öyküsündeki kadın ve erkek ilişkilerine ve bebeklerine mekanik ve duygudan yoksun bir şekilde yaklaşırlar. Düzeltmeye, geliştirmeye, iyileştirmeye, korumaya çalışmazlar. İkisi de farklı anlarda birbirlerini durdurmaya çalışsalar da aslında her defasında birbirlerini kışkırtır ve bildik işleyiş öyküdeki sonu hazırlar. Öte yandan Taylor Johnston'a göre Popular Mechanics dergisi kapitalist sistem içindeki ürünleri ve tüketim kültürünü öne çıkararak bu sistemle işbirliği yapan bir dergi olsa da Vietnam Savaşı sonrası dönemde yazılmış olmasıyla atmosferi, karanlık temaları ve finaliyle Carver'ın öyküsü tam da buna karşı bir uyarı olarak düşünülebilir. Raymond Carver'a ayırdığımız bu iki programlık serinin sonuna geldik. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.